İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine karşınızdayız. Bugün İstanbul stüdyomuzda sayın yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum.
Bahadır Bey Manisa Akhisar'dan teşrif ettiler. Çok onur duyduk efendim geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz.
Sizin de iyi bildiğiniz bir yer.
Benim çok iyi bildiğim bir yer. Evet, babam orada komutanlık yapmıştı. Hayatımın 3 yılı orada geçti. O yüzden sizi böyle bir hemşeriyi ağırlar gibi ağırlıyorum şu an. Ayrı bir sıcaklığı oldu. Gerçekten benim için güzel oldu. Oradan bir esinti getirdiniz buraya benim için. Güzel oldu. O zaman hemen Akhisar'la başlayalım. Çocukluğunuz galiba değil mi? Orada doğdunuz herhalde. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Biraz bize bahseder misiniz?
Akhisar küçük bir yer. Evet. Güzel bir yer. Evet. Ben seviyorum Akhisar'da yaşamayı. Evet. Küçük yerde yaşamanın avantajları ve dezavantajlarını değerlendirdiğiniz zaman bana göre avantajları daha çok. Hele günümüzde küçük bir yerde yaşıyor olmanın dezavantajı kalmadı. Hatta pek çok insanın metropollerde yaşayan, pek çok insanın küçük yerlere gitme, oralara yerleşme özleminin ne kadar çoğaldığını görüyoruz.
O yüzden de belki o metropollerin dışında böyle şeyler yapılıyor değil mi? Küçük siteler falan. İnsanlar inziva gibi belki bir yerde kalıyorlar. Doğru.
Yani lüks şimdi. Hı-hı. Küçücük bir hobi bahçenizin olması. Tabii. Orada natürel domates yetiştiriyor olmanız.
Doğru.
Sonra onu dalından koparıp kokusunu duyarak yiyor olmanız. Yani lüks şu an.
Tabii. İnsanlar büyük özlem duyuyorlar.
Evet.
Tabii haklısınız.
Ve pek çok insan bunu emekliliğine doğru öteliyor. Hı-hı. Daha sonra hayata geçirmek istiyor. Hani belli şeyleri bitirdikten sonra bundan sonraki hayatımı orada yaşayayım istiyor. Ben kendimi nasipli addediyorum bu noktada. O yüzden küçük bir yerde yaşamanın hem dinginliğini yaşıyorum. Hı hı. Hem daha huzurlu. Gayet tabii İstanbul'a da
zaten
geliyorum.
Zaten bağlantılarınız gidiyorum. Çok güçlü. Tabii ki.
Her yer. Ve daha verimli olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Yaratıcılık demeyelim de ona. Hı hı. Yaratmak Allah'a mahsus.
Doğru.
Üretici olmanın daha ciddi manada insanı tetiklediğini düşünüyorum. Hele yazarsanız
diyecektim ben de.
Evet. Çok önemli. Evet. Çünkü yazarlık biraz da insanın kendi iç dünyasına yönelmesi, kendi iç serüveninden yola çıkarak yeni şeyler üretmesine yönelik. O yüzden gecenin bir vakti evinizin bütün ışıklarını kapayıp bahçeye çıktığınızda, hı hı, o gökyüzündeki o milyonlarca yıldızı seyrederken oradaki yapacağınız bir anlık tefekkür ya da bir düşsel yolculuk sizi bambaşka yerlere götürebiliyor, doğru, besleyebiliyor. Metropolde insanlar gökyüzüne bile bakmıyor.
Göremiyor ki belki. Evet. Yüksek binaların içerisinde karanlık
şimdi
ortamlarda.
Şimdi gökyüzü ışıksız ortamda kendini gösterir, kendini fahş eder. Hı-hı. Bütün ihtişamını, bütün görselliğini o zaman sunar. Hı-hı. Ama büyük şehirlerin ışık harmonisi gökyüzünün o muhteşemliğini gizler, gölgeler.
Doğru.
Hani bir an düşünün İstanbul'da bütün elektriklerin kesildiğini. O zaman muhteşem bir gökyüzü karşılar size. İşte bunu kastediyorum. Hı hı. Bu insan olmanın nerede durduğun, nasıl yaşadığın, kainatta, evrende senin kendini tespit etmen ve kainatı tespit etmenle alakalı ciddi manada verimlilik sağlıyor.
Tabii.
Küçük yerde yaşıyor olmak.
Trafik ve o keşmekeşlikler değil mi? Hepsinden uzaklaşmış oluyorsunuz.
Akşam bir tweet atmıştım. Hatta o anki duygularım öyleydi. Hani aslında metropol insanını düşünerek yazdım onu. Bıktım şu egzoz kokusundan, dumanından, gürültüsünden.
Sizin öyle bir probleminiz yok. Bizim için yazdınız.
Zaman zaman buraya geldim de o sıkıntıyı yaşıyorum tabii. Evet. O yüzden mutluyum Akhisarlı olmaktan.
Evet.
Akhisar güzel bir yer. Zeytin ormanı.
Doğru.
Akhisar.
Evet.
Türkiye'deki en çok dikili zeytin ağacı Akhisar'da. Bugünlerde de onun hasat festivalini yapacağız inşallah.
Tütün de var galiba.
Tütün eskiden çoktu.
Öyle mi?
Evet şimdi çocukluğum. Tütün sahaları iptal edildi.
Evet.
Daha ziyade zeytine yöneldi.
Güzel olmuş. Hem faydalı hem güzel. Evet.
Evet. Güzel oldu.
Çocukluğunuz orada geçti o zaman. Orada doğdunuz.
Orada
yaşadınız. İlkokul,
orada okudum, ortaokul orada okudum, liseyi orada okudum. Üniversite, orta, son, lise döneminde sanata hep meyilli bir insandım ben. Yani görsel sanatlar, güzel sanatlar her daim ilgimi
edebiyat
çekti. Edebiyat da aynı şekilde.
Yani düşünür müydünüz o dönemlerde bir şeyler yani yazmayı?
Ben ortaokul, lise yıllarından itibaren ufak tefek kendime has,
denemeler,
herkesin yaptığı şeyler gibi, hı, şiir yazarak, küçük hikayeler yazarak kendimi tatmine yönelik şeyler yapıyordum. Hı hı. Ama o dönemlerde renk beni çok etkiliyordu. Rahmetli anneme rica etmiştim o zamanlar. Bu empresyonistlerin, klasiklerin, daha doğrusu dünyadaki bütün müzelerin bir araya getirildiği kitaplar vardı. Görsel kalitesi, baskı kalitesi de yüksek olan. yüksek paraydı o zaman onlar. Herkesin alabileceği türden şeyler değildi. Ama ben de böyle efendi bir çocuktum. Çok böyle yaramaz ve haylaz değildim.
O yüzden hak ediyordunuz.
Zaman zaman isteklerimi geri çevirmediler.
Evet.
Annem onları almıştı bana. Mesela empresyonistlerin, klasiklerin hangi müzede hangi tablosu yer alır. Onların hayat hikayeleri, kendi maceraları,
evet.
O bohem yaşantıları, o açmazları, stresleri, bunalımları ilgimi çekerdi. Paris'e gidip resim eğitimi almak, ressam olmaktı o dönemdeki.
O zaman resminiz de iyi.
Çok iyidir.
Çok iyi.
Resim
evet,
yaparım.
Evet.
Ya kabiliyetli bir adamım ben.
Evet, evet. Zaten sanat öyle bir şey herhalde. Değil mi? Sanata kabiliyeti olan insanların birçok alanda herhalde becerisi oluyor diye düşünüyorum.
Şimdi estetik kaygılarınız varsa
evet.
Mutlaka kendini bir yerden ele verecek. Bir yerden çıkış yapacak.
Doğru, evet.
Yani kendinizi tamamıyla kapatmanız ve sınırlamanız mümkün değil. Evet. Sanat öyle bir şey. İfade edilmesi gerekiyor. Yani içinde yaşadığınız hadiseyi dışarıya vurmanız lazım. Bu kah bir tablo olarak çıkıyor, kah bir kitap olarak çıkıyor. Hı hı. Ya da bir heykel olarak çıkıyor mutlaka.
Yani, hal böyleyken, madem bu kadar sanata böyle bir eğiliminiz vardı, neden hukuk oldu?
Evet, lafı oraya getireceğim. Annem Osmanlı kadınıydı rahmetli.
Evet.
Örflü bir kadındı, sözü sohbeti dinlenirdi. Biz de öyle yetiştirildik. Yani babanın, gerçi benim babamla çok iletişimim olmadı rahatsızlığından dolayı. Bildim bileli hep felçliydi. Dolayısıyla annemle oldu irtibatlarım.
Evet.
Karar merci o oldu. Ben ona söylemiştim, ben resim eğitimi almak istiyorum, Paris'e gitmek istiyorum diye. Tabii o yaşlarda, o dönemlerde benim yaşımdaki birinin Paris'e gidip orada resim eğitimi alması, kocası hasta olan bir kadının 3 tane erkek evladı başında. Yani bir de seninle mi uğraşacağım, senin ardını nasıl takip edeceğim, bunları ben şimdi yorumluyorum.
Tabii,
annem bunu bana hiçbir zaman bu şekilde aktarmadı ama. O da deneyimli bir kadındı ve bir gün beni karşısına aldı, dedi ki kulağı kesik Van Gogh gibi sürünmek mi istiyorsun dedi. Van Gogh'un hayatını da çok iyi bildiğim için bir an gözümün önüne kulağını kesmiş ruhi bunalımlar içinde Van Gogh geldi. Sen dedi hukuk eğitimi alacaksın.
Evet.
Hukukçu
anneniz olacaksın. Yönlendirdi.
Annem yönlendirdi.
Evet. Ama bilinçli bir insanmış anladığım kadarıyla.
Evet, üniversite sınavına girdiğim zaman, o zamanlar tek sınavdı, şimdiki gibi değildi. İlk tercihim zaten hukuk fakültesiydi. O yüzden hukuk eğitimi aldım.
9 Eylül Üniversitesi'nde
9 Eylül.
İzmir Bey.
Biz Ege Üniversitesi diye girdik ama Ege Üniversitesi girişli 9 Eylül çıkışlıyım. Çünkü daha sonra 9 Eylül Üniversitesi kuruldu ve hukuk fakültesinde onun bünyesini aldılar. Ama daha sonra çok memnun oldum bu karara da. Yani hukuk eğitimi almanın bana neler kattığını gördüm zaman içerisinde. Çünkü hukuk bilgisi olan bir kişinin kendine olan özgüveni de oluyor. Sizi idare eden topraklardaki hukuk düzenini ve hukukun evrensel boyutlarını kavradığınız zaman bu sizin gelişiminiz açısından da çok önem arz ediyor. Bu sebeple hukuk eğitimi aldığıma memnun ve uzun yıllarda profesyonelce avukatlık yaptım zaten. Yani kazancım da oradan oldu.
Evet.
Standartlarımı oradan gerçekleştirdim.
Ceza avukatı genelde.
Küçük yerde avukatlık yapıyorsanız
sadece
diyemez ama cezayı sevdim. Evet. Daha çok sevdim. Hukuk davalarına da baktım, ceza davalarına da baktım. Sonra ama bir yandan daha imi olarak yani başka bir şeyi yapmak, içimdeki o sanatla alakalı olan hadiseyi dışarıya vurmak açısından ciddi sıkıntılar da yaşıyordum.
Resim devam ettim mi? Amatör olarak.
Amatör olarak devam ettim. Resim hep çalıştım. Resim yapamadığım zaman bir şeyleri boyamaya kalktım. Sehpaları değiştirdim, formunu değiştirdim, boyadım. Yeniden onlara hayat vermeye çalıştım kendi çapımda. Yani üretmeye yönelik. Sonra birden bir romancının kitabını okumuştum, bir yazarın. Burada ismini zikretmem çok doğru olmaz. Kitabı çok da popüler bir kitaptı. Çok dile çevrilmiş bir kitaptı. Kitabı bitirdikten sonra evet güzel bir kitaptı. Ama dedim ki sen bundan daha iyi şeyler yazabilirsin, niye yazmıyorsun? Ve o an yazmaya karar verdim. Tuhaf bir şekilde.
Bu hangi yıllardı?
Bundan 4 yıl öncesine yani 2011 yılına denk geliyor.
Çok yeni aslında.
Evet. Benim romancılık serüvenim çok
doğru,
yeni.
Evet. O arada hiç yine denemeler devam etti mi yoksa
yok,
kitap olayı durdu değil mi?
Durdu tamamen ama çok okuyan bir insandım.
Onun etkisi mutlaka
yani
çok büyüktür.
Yani ortaokul yıllarından, lise yıllarından ciddi okurdum.
Evet.
Çünkü benim ailem okumaya çok meyilliydi.
Evet. Bu da avantaj olmuş sizin için.
Evet yani ailem eğitimliydi, çocukların okumasına da. Evet. Önem verirlerdi. Yani benim yaşadığım bölgede sen de biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı insanların bir de o dönemleri kastediyorum. Yani babamın gençliğini ve çocukluğunu kastediyorum. İnsanlar evlatlarına ilkokul ve ortaokula göndermeyi bile lüks adettiği
tabii,
dönemde.
Doğru söylüyorsunuz.
Benim dedem işte amcamı Saint Joseph'e göndermiş, halamı Damdösyen'e evet, yatılı göndermiş, evet, babamı evet, Bursa Işıklar Lisesi'ne göndermiş.
Bilinçli bir aile.
Yani okumanın evet, ne demek evet, olduğunu kavramış hı, bir aile. Hı hı. Öyle olunca hep hayatımızda okumak yer aldı. Bir de okumanın ben biraz kültür olduğunu düşünürüm.
Kesinlikle.
Hani anne baba okuyorsa çocuk da okur.
Doğru.
Anne baba okumuyorsa çocuğum benim kitap okumuyor demesinde hiçbir
haklısınız
mana yoktur.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Kişi önce kendi okumalı ve çocuklarına doğru, göstermeli.
Kütüphaneniz hep vardı o zaman.
Yani 2000 bir tane aşağı yukarı ciltli kitabım vardı benim ortaokul lisede.
Evet. Ortaokul lisedeyken
evet,
bahsediyorsunuz. Çok
yani
güzel bu. Evet.
Dünya klasikleri, şark klasikleri, garp klasikleri.
İşte bütün bunları bu birikimin sonucu olarak da herhalde değil mi? Bunun bir emeğinizle, sanat yönünüzle birlikte yansımasılarını şu an görüyoruz kitaplarınızda herhalde.
Ben şunu kesin inanıyorum.
Evet.
Ve pek çok yazarın hayatını da okumuş biri olarak. Hı hı. Onların kendi öngörülerini de biliyorum. Yani bir insan okumuyorsa zaten yazması mümkün değil.
Katılıyorum kesinlikle.
Üretebilmeniz için, yazabilmeniz için okumanız şarttır. Bu böyle bir şey. Matematiksel doğrusu var bunun.
Evet.
Demek ki o yılların verdiği hukuk tecrübesi, orada yaşadığım farklı deneyimler, normal hayatımda, normal zamanda sokakta hiç karşılaşmayacağım, belki selam bile vermeyeceğim insanlarla içli dışlı olma, onların kendi maceralarının içine girme, onların çok aykırı olaylarına dahil olma ve onları empati yaparak anlamaya çalışma serüveni, uzun yıllar hukuk davalarından bahsediyorum. Girdiğim her dava, izlediğim her müvekkil, bende inanılmaz doneler, birikimler bıraktı.
İnsanları tanıyorsunuz.
İnsanları tanımak. Eğer iyi gözlem yapıyorsanız hukuk size çok şey sunar.
Doğru.
Adliyelerde çok şey öğrenirsiniz.
Doğru.
Hayata dair hayatın nabzını ölçersiniz. Normal hayatınıza devam ederken belki o cemiyette hiç olmadığını zannettiğiniz olaylar adliyelerde cereyan ediyordur. Hı hı. Çok afaki gördüğünüz, çok ekstrem gördüğünüz bir hadise, aman canım bu da olur mu dediğiniz bir olayın aslında orta göbeğinde yer aldım ben.
Evet.
Olmadık mevzularla, çok can yakan olaylarla içli dışlı oldum.
Bu da aslında önyargınızı da kırıp, yani sizin şahsınız belki zaten önyargısızdır bilemem de, bir hukukçu açısından, o açıdan da bir avantaj değil mi? Böyle bu kadar çeşit insan türüyle,
kesinlikle,
olayla karşılaşmak.
Kesinlikle. Evet. Empati yapmaya çalışıyorsunuz.
Doğru.
Anlamaya çalışıyorsunuz müvekkilinizi, onun evet, hayatını. Onun buraya neden sürüklendiğini, nelerin, hangi sahiplerin, hangi sebeplerin onu bu noktaya getirdiğini. Hı hı. Neticede çözüm üretmeye çalışıyorsunuz.
Doğru.
Davada
evet,
onu savunuyorsunuz. Hukuk nosyonu açısından olaya bakıyorsunuz. Kanun maddeleri açısından bakıyorsunuz. Ama
insani boyutu var olayın.
İnsani boyutu var. Sosyolojik, psikolojik açısından da bakarak hadisenin tahliller yapıyorsunuz.
Evet.
Ve bu, bilmiyorum, benim görsel hafızam çok güçlüdür. İsim hafızam zayıftır. Hı-hı. İsimleri hatırlayamam, tarihleri hatırlayamam ama gördüğümü asla unutmam. Hı-hı. O anki yaşadığım şeyi beynim kaydeder. Hı-hı. Ve bunlar demek ki birikmiş. O yılların okuması, hayatın yeni yüzü, hukukun bana kazandırdığı şeyler.
Tabii.
Ve ben ilk Beyaz Usta Siyah Çırak romanımı kaleme aldım. O aslında benim kendi serüvenimi anlat.
Romanınıza biraz sonra gelsek. O arada tekrar yine sizin hayatınızdan step step gidelim.
Olur.
Büyük dedeniz galiba İzmir'de vali olduğunu biliyorum ve ilk belediye başkanı var.
Bizim ailemiz Çerkez. Yani Kafkaslardan Balkanlara göçmüşler.
Evet.
Öyle bir serüvenleri var. Hı-hı. O uzun yıllar Yunanistan'ın yeni şehrine yerleşmişler.
Soyadınız oradan geliyor.
Soyadım oradan geliyor.
Evet.
Fakat öngörü sahibi insanlarmış. Mesela büyük dedelerimden bir Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nde yer alır. Matbaanın kurulmasına fetva veren bir Şeyhülislam. Böyle hep Türkiye'nin ve siyasi tarihi içinde yer almışlar. Yani aydın ve entelektüel kimliklerini hep korumuşlar. Balkanlarda da ileride ciddi sıkıntılar yaşanacağını öngörmüşler. Ve biz artık Anadolu'ya göçelim. Orası daha uygun bizim için diye karar almışlar.
Daha bu sıkıntılar başlamadan önce
hiç
bunu öngörüp geliyorlar.
Evet. Hiç başlamadan. Hı-hı. Ve oradaki bütün gayrimenkullerini parayı altına çevirerek Ege bölgesine, işte Akhisar bölgesine yerleşmişler. Oradan araziler satın almışlar. Büyük dedem İzmir'in ilk valisi, ilk belediye başkanıdır. Bu Soner Yalçın'ın Efendi kitabı vardır.
Biliyorum, okumuştum evet.
O kitap İzmirli Sabataist aileleri anlatır. Ama o kitabın ilk sayfası, birinci sayfası benim dedemden bahseder. Hı hı. Çünkü işte Yenişehirli Zade'nin belediye başkanlığı ve valilik döneminden sonra ilk Sabateist aileler hı hı, başa geçtiler gibi dedemi ayırarak o İzmirli aileleri anlatır. Hep idare ve yönetimin içinde olmuşlar. Daha sonra o sıkıntılı dönemlerde canını zor kurtaran, buraya kaçmak zorunda kalan eşlerine, dostlarına, ahbaplarına aldıkları arazilerden ekip biçmeler için yerler vererek iaşelerini temin etmeye çalışmışlar. Akhisar o yüzden bizim esas yerleşim memleketimiz oldu, yurdumuz oldu ve orayı sevdik. İşte hala da orada köklerimizin olmasının göstergesi de biraz bu.
Evet. Ama ailenizin etkileri mutlaka üzerinizde güzel bir şekilde görülüyor. Evet,
mutlaka, tabii. Mutlaka. Evet. Ben ailenin önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok doğru, tabii.
Çocukların eğitiminde, hayatta nasıl var olacaklarıyla alakalı. Bazen insanlar aileleriyle aynı düşünemeyebilirler, aynı kulvardan bakmayabilirler ama aileden aldığımız terbiyenin önemini önemserim. Yani belli hasletleri çocuklara geçirmek açısından aile terbiyesi çok önemlidir. Hani evrensel doğruları başka türlü nasıl geçirebilirsiniz ki çocuklarınıza? Siz yaşıyorsanız, ailenizde bu yaşanıyorsa, büyüklerinizden bunu görüyorsanız,
doğru.
Bu bir genetik artık kodlarınıza geçer, kültürel kodlarınıza geçer. Bu böyle bir devamlılık arz eder. O yüzden aileme çok şey borçluyum bu konuda. Bildiğimiz pek çok doğruyu rahmetli annemden öğrendik yani. Karşısına alıp konuşurdu, sohbet ederdi. O yüzden çocuklarla sohbetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben babamla yapamadığım sohbeti annem benimle yaparak yavrum telafi tamamlamaya çalışırdı ama
evet.
Bir annenin erkek bir evlatla ne kadar tamamlamaya çalışırsa çalışlasın bunu tam manasıyla yapamaz.
Evet.
Çünkü bir erkeğin yerine bir kadının tutması mümkün
evet.
değil.
Evet.
O yüzden ben evlilik yılımda kendi çocuklarıma babamdan görmediğim ilgi ve alakayı mecburiyetten dolayı
tabii,
o eksikliği bırakmamaya çalıştım. O yüzden sohbetin, karşılıklı diyaloğun, çocuklarla konuşmanın çocukların eğitim açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.
Çok doğru, evet, doğru. Bir de efendim siz 12 Eylül'ün de, yani 12 Eylül öncesi yaşanan olayların da galiba acılarını çekmiş bir insansınız
çok,
değil mi?
Çok, ciddi travmasını
evet.
yaşamış ailelerden
evet.
biriyim. Rahmetli abim, üniversiteyi bitirdikten sonraki 12 Eylül'ün öncesindeki o çalkantılı dönemlerde çok sıkıntı çekmiş biridir. O dönemdeki bütün gençler gibi sağcı olsun, solcu olsun herkesin evet. yaşadığı o travmaları yaşamış biri. Üniversiteyi bitirdikten sonra Akhisar'a dönmüştü ve ilk kez aile bir arada yemek yiyorduk. İşte hasta babam, annem ama abilerimle beraber aile olmuştuk. Tekrar bir aradaydık. Çok nadir biz bir araya gelebildik bütün aile fertleri. Sayılıdır, 3-5'tir yani. Mutlaka hep bir problemler gerçekleşmiştir. Kapı çaldı. Açtı abim, karakolda gideceksin dediler. Abim karakoldan beni çağırıyorlar dedi. Gitti. Yemekteyiz biz hepimiz. Yarım saat geçti, 45 dakika geçti, bir saat geçti. Yok. O zamanlar cep telefonları da yok.
Tabii.
Sonra arkasını aradık. Karakola gittik dedik ki çağırdınız. Hayrola ne var? Daha doğrusu abim. Ben de yanlarında. Büyük abimle birlikte. Dediler ki nerede olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Özel durum var. O dönemin şartlarında 70 gün nerede olduğunu söylemezlerdi alıkoyduklarını.
Çok ciddi
öldü
bir
mü,
sayı.
Sağ mı, işkence görüyor mu, başına bir iş geldi mi bilemezsiniz.
Evet.
O anki ruh halini düşün annemin, ailemin.
Tabii.
70 gün sonra Eskişehir'de bir karakolda olduğunu öğrendik. Gecenin bir vakti karakola gittik. O dönemin şartlarını düşün, karakollarını düşün, 12 Eylül'ün baskısını bir an
tabii.
gözün. Sen yaşamamı
yaşadım.
Yaşadın, tabii. evet. Yani yaşamayan aslında onu anlamaz. Hı hı. Böyle bir hayal gibi
tabii
geliyor.
Tabii yaşadım derken yani maruz kalmadım.
Maruz kalmadınız yani,
ama
en azından
hani ailem
dönemi,
evet.
dönemi biliyorsunuz.
Evet, dönemi biliyorum. Evet.
Ama bir de bu travmayı yaşayan aileler açısından bir kabustu bu.
Tabii ki.
Korkunç bir kabustu evet. Türkiye'nin üzerinde. Abimi karakolda bir mazgal deliğinin kapısının demir parmaklığının arkasında kör bir lamba ışığında gördüğümüzde zaten insanlığını kaybetmiş vaziyetteydi. Yürüyemiyordu bile.
İşkence falan.
İşkenceden muhabbet. Dolayı. Ve 70 günün sonunda önüme ne getirdilerse imzalamak zorunda kaldım dedi. Daha
çok
sonraki
evet. Bizler de yaşadık benzer şeyler o yüzden.
Evet.
Ama o dönemin şartları çok daha ağırdı.
İdam cezasıyla yargılandı.
Evet.
Annemin durumu televizyonlara çıkarıldı. İdamla yargılanıyor. 50-60 kişilik bir davanın içerisinde. Allah'ım ne sıkıntılar, ne süreçler. Eskişehir askeri hapishanesi ve mahkemeleri, Ankara Mamak askeri mahkemelerine gide gele. Ben o dönemlerde hukuk fakültesine gidiyorum, geliyorum. Perişanlık. O esnada babamı kaybettik.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Adam daha fazla dayanamadı oğlunun bu asılacak mevzusuna. bir anne baba için evladının asılması ne demek? Tabii. Allah korusun, Allah kimselere göstermesin. Tabii. Sonra bir televizyon programında bana, hatırlamıyorum tam hanımefendi mi beyefendi mi, yazarlık serüveniniz ne zaman başladı diye sormuştu. Ben bu soruyu hiç sormamıştım kendime. Hani ben 2011'de yazmaya başladım,
evet,
ama
evet.
Peki beni ne tetikledi dedim. Programdan
o
sonra
an mı düşündünüz?
O an ve sonrasında bunun bir başlangıcı olmalı dedim. Evet, bu soru doğru bir soru. Ama ve sonra buldum. Ve benim esas yazarlık serüvenim o zaman başlamış. Babam vefat ettiği zaman bunu Cihan'a söyleyemedik biz. Zaten içeride çocuğun derdi başından, evet, aşkın. Evet. Bir de babanın öldüğünün travmasını yaşatmak istemedik. Sonra ben kendiliğimden ailenin böyle bir bana yap demesi olmadığı halde babamın ağzından sahte mektuplar yazmaya başladım.
Şimdi güzel babam, düşünmüşsünüz aslında.
Kendisi babam yazamıyordu,
evet,
ama konuşamıyordu da. Fakat uzun yıllar felçli olduğu için artık biz onun dilinden anlayabiliyorduk. Peltek ama bizim anlayabileceğimiz bir dilden konuşurdu ve onun bazı notlarını kaleme alırdık. Ben aklımda o gençlik, acemilik zamanımda toprağa verdiğim babamı canlandırdım tekrar.
Aslında bir yandan sizin tabii ince düşünceniz, orada insaniyetiniz.
Aslında çok fazla.
İnsaniyetiniz.
Ya,
empatiniz.
Bir şey söyleyeyim mi sana? Fazla ince olmak da iyi değil hayatta. Zaman zaman sonra bunun sıkıntılarını yaşıyorum.
Ama insani kalite açısından iyi bir şey tabii ki. Yeri gelmişken söyleyeyim.
İnşallah öyledir.
Tabii.
Ama bu yaralayıcı bir şey ya. Şimdi üniversiteye giden acemi bir delikanlısın. Babanı toprağa vermişsin. Ailede perişanlık diz boyu. Travma yaşayan bir aile. 12 evet. Eylül kabusu. Abin cezaevinde sen masanın başında sevgili oğlum Cihan diye sahte mektuplar yazıyorsun. Bana kimse demedi
evet,
bunu.
Evet, çok
ve ben böyle bir sürü mektup yazmaya başladım. Evet. Babamı yaşatıyorum. Günlük hayatı eklemliyorum ona. Ve o mektupları Cihan'a gönderiyorum. Bu böyle bayağı sürdü.
Ciddi teselli olmuştur ama herhalde.
Mutlaka.
Evet.
Sonra bir gün cezaevine gittim Ankara'ya görüşmeye. İşte bir sürü aramalardan, askeri kontrollardan sonra arada demir parmaklıklar. Düdük çalır, görüşme
mamak
başlar.
Mı?
Mamak.
Evet.
Ama mamak deme bana, hala içim acıyor.
Geçen hafta konuğumuz Yaşar Okuyan da o da mamak günlerini anlatmıştı. O yüzden bir kere daha.
Vallahi ciddi travmalar. Evet. Ben yerimi aldım, oturdum. Onun da askerlerin getirmesini bekliyorum. Askerler getirdi ama hüngür hüngür ağlıyor. Deliler gibi ağlıyor. Kendini kontrol edemiyor. O zaman anladım. Bir şekilde dedim öğrenmiş. Evet. Şimdi o ağlayınca ben ağlıyorum. Görüşme süresince o ağladı, ben ağladım. O ağladı, ben ağladım. Biz ağlayarak konuştuk onunla.
Evet.
O bana baktı, ben ona baktım. Ama hiç dünya kelamı yapmadık. Sonra bir düdük çaldı, görüşme bitti dediler. Dışarıya çıktım, dışarıda sarı taksiler beklerdi. Sarı taksini birine kendime attım. Arabesk bir müzik çalıyor. Sanıyorum Orhan Gencebay'dı. Severim Orhan Gencebay'ı.
Evet.
Hatta o günkü travmamın şahididir. Şoför benim ağladığımı gördü deliler gibi. Hiçbir şey sormadı. Kontağı bastı ama müziği kapattı saygısında. Ve biz yol aldık Ankara sokaklarında. Nereye gidiyorsun kardeşim demedi. Benden büyük biriydi. Anladı. Velev ki dedi içeride ciddi bir şey yaşadı bunlar.
Evet.
Ne kadar gittik bilmiyorum. O beni dolaştırıyor. Sonra bir süre sonra tabii zamanı kestiremiyorum. Kendime geldim. Ağlamam durdu. Dedim beni garaja, istasyona bırakır mısın? Bırakayım abi dedi. İstasyona bıraktı. Borcumu ödemek istedim. Borcun yok abi dedi. Borcun yok abim dedi.
Evet.
Haydala. Acı günlerdi. Evet. O yüzden hala
paylaşmış aslında değil mi?
Trenlere evet. Binemiyorum. Hı-hı. İstasyonlara zor gidiyorum.
Hı-hı.
Bir yerden geçerken yüksek sesli tren düdüğü duyduğum zaman çok geriliyorum.
Hı-hı.
52 yaşında bir adam olarak hala bu yaraları kapatamıyorum.
Evet.
Ve ben 12 Eylül'ü anlattım Beyaz Usta Siyah Çırak'ta. Kendi menkıbemi anlattım. Yani 12 Eylül dönemi de ciddi olarak yer alır içinde.
Evet. Kendi ama yaşadıklarınızın
evet.
Değil mi? Etkisi.
Ama o hem tasavvufu hem felsefeyi anlatır Beyaz Usta Siyah Çırak. Önümüzdeki süreçte yeniden onu yayımlayacağız. Ben onu tekrar yazdım. İnşallah Şubat ayında yeni bir romanım çıkacak.
Evet.
Dimaş'ta. Ondan sonraki süreçte de onu çıkartmayı istiyoruz.
Allah peki efendim eder. İnşallah. Peki yeri gelmişken hemen size şunu sormak isterim. 12 Eylül'den konuştuk çünkü.
Evet.
Şimdi 12 Eylül dönemine geriye dönüp baktığımızda insanların o dönemde de böyle kamplara ayrıldıklarını görürüz. Sağ sol diye kamplara ayrılmıştı. Çeşitli provokatif eylemler yine olurdu. Alevi-Sünni çatışmaları körüklenmek istenirdi.
Evet.
O dönem kimisi sağcı diye solcuyu öldürdü, kimisi solcu diye sağcıyı öldürdü. Çok kan döküldü. Gençlik o dönemden çok etkilendi. Aileler etkilendi.
Provokatif insanlar birilerini öldürdüler, birinin üstüne attılar.
Tabii, elbette. Mutlaka onlar da oldu. Çok doğru. Fakat şunu demek istiyorum. İşte 12 Eylül oldu. Onlar belki Mamak'ta, Diyarbakır cezaevinde, başka yerlerde bir araya geldiler. Daha önce birbirlerini düşman ilan edip, kalın duvarlarla belki birbirine set çekmiş olan insanlar, orada belki birbirlerini tanıma imkanı buldular. Ve bunun ardından 12 Eylül bittikten sonra beraber meclise girdiler. Aynı çatı altında siyaset yaptılar. Çok fazla değil mi? O dönemin tanıkları var. Farklı evet. Partilerden, farklı görüşlerden, farklı ideolojilerden insanların
doğru.
O döneme dayanan dostluklarını, beraber siyaset yaptıklarını görüyoruz. Ve anladılar ki aslında birileri, az önce sizin de söylediğiniz gibi, onları provoke etmiş.
Doğru.
Bu ülkeyi bölmek için, ayrıştırmak için,
doğru.
Parçalamak için. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir derler. Bizim tarihten ders almamız gerekiyor.
Doğru.
Yani o dönemin perspektifinden tekrar baktığınızda bu döneme nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü şu an içinde bulunduğumuz durumda da siz de biliyorsunuz her fırsatta ayrışma, kamplaşma, körüklenmeye çalışılıyor. Ve yine fırsat bulsalar belki yine provokatif eylemlerle çeşitli ayrılıklar oluşturmaya çalışıyorlar.
Gayret de ediyorlar.
Gayret ediyorlar. Ciddi gayretleri var bu konuda.
Şimdi Türkiye'de bu hadise hiç bitmedi ki. Dönem dönem farklı argümanlarla, farklı insanlar ve farklı gruplar elinden hep yeni versiyonlarıyla, şekil değiştirmiş haliyle hep gündeme
vardı.
Servis edildi.
Doğru.
O dönem de öyleydi. Fakat o günle bugün arasındaki fark şu. O dönemleri yaşayan biri olarak söylüyorum.
Evet.
O dönemler sisliydi, bulutluydu, perdeliydi. Sağ sol diye bilinirdi. Hı. İşte ülkücülerden biri vefat eder, öldürülür. Dev gençten, dev soldan biri öldürülür. Belki Türkiye'de cirit atan gizli servislerin ajanları bunu yapıp insanları bir ya da derin devletin evet. çalışmaları olarak bunlar gündeme gelirdi.
Doğru.
Ve insanlar birbirinden ayrılırdı. İnsanların birbirinden ayrılmaması gerektiğini Mamak cezaevinin kapısında öğrendim ben. Hı hı. Benim annem ülkücü bir delikanlının anasıydı. Hı hı. Hemen yanında yine Anadolu'dan gelmiş, anneme benzeyen bir dev gençli hı hı. gencin anası sohbet ederlerdi.
Ya, evet.
Romanın bir bölümünde baklava anlatılır. Baklava hı hı. tepsisi üzerinden bunu anlatırım ben. Hı hı. Birbiriyle sohbet ederlerdi. Sen neyle yaptın baklavayı? İzin verildi de çocuklarına iki dilim baklava yedirecekler bayram görüşmesinde. Onun elinde bir tepsi baklava, annemin elinde bir tepsi baklava. Ben bademli yaptım, ben cevizli yaptım. Aynı memleketin insanları, hı hı. aynı anaların evlatları birbirinden bu kadar uzaklara savruldular. Savrulmaları sağlandı. Bütün çalışma bunun üzerine kuruldu. Rantı başkaları götürdü. Ve memleketi o hale getirdiler. Öyle bir açmaza soktular ki insanımız ya ihtilal olsa da bu çocuklar birbirini bu lafı delirtmek
için zaten bunlar yapıldı.
Yaptılar.
Doğru, tabii.
Ve ondan sonra bir gün bir düdük çaldı. Türkiye'de her şey süt liman. Nasıl oldu da bitti?
Tabii ki.
Şimdi o gün oynanan bu oyunu bugün başka versiyonlarıyla doğru. oynuyorlar.
Evet.
İşte sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Kürt, Türk
evet.
ya da farklı muhafazakar grupların farklı algılarının doğru. üzerinden birbirleriyle mücadelesi gibi daimi kaşıyorlar. O yüzden benim hep söylediğim, hep yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım hadise de bu. Biz birbirimizin muhabbetini tesis etmek zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Biz bize karşı oynanan oyunların oyunlarını bozmak mecburiyetindeyiz. Evet. Hangi siyasi yapıda olursak olalım. Biz kendi problemlerimizi kendimiz hallederiz. Demokratik çerçeve içerisinde bu ülkenin kendi sıkıntılarını biz hallederiz. Birilerinin müdahil olmasına gerek yok. Birilerine bu noktada fırsat vermememiz gerekir. Birlik ve beraberlik adına. Bugün Kürt-Türk içinde yapılan hadise
tabii,
o.
Tabii.
Oysaki Kürt'ün benden ne farkı var?
Evet.
Ya da bir Türk'ün Kürt'ten ne farkı var? Hepimiz bu memleketin, bu coğrafyanın insanlarıyız. Anadolu öyle bir coğrafya ki dünyada eşi, benzeri, melendi yok.
Evet.
Bütün kültürler, bütün doğru. tarihler öyle bir mozaik ki burası gelmiş bütün kadim kültürler kendi izlerini bırakmışlar.
Ayrıştıramazsınız.
Ayrıştıramazsınız. Evet. Bu zenginlik içerisinde biz kendi birlikteliğimizi birbirimize saygı duyarak, birbirimize hoşgörülü davranarak, birbirimizi anlayarak, empati kurarak birbirimizin dertlerini ve yaralarını sarmak mecburiyetindeyiz. O yüzden 12 Eylül dönemiyle bugün arasındaki fark şu, eskiden hadiselerin perde arkasını göremiyorduk. Hani bir sis içindeki bir güç, bir el ortalığı karıştırıyor. Ama bu ne? Bu kim? Müşahhas hale getiremiyorduk. Ama artık şeffaflaştı
pek çok hadise. Çünkü bilgiye çok kolay ulaşılıyor değil
evet.
mi?
Evet. Çünkü bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. İnternet ortamından, sosyal medyadan. Herkes her şeye çok çabuk ulaşabiliyor. Ve artık provokatif bir şey olduğu zaman aklı selim insanlar, kafası çalışan insanlar, ya bunun arkasında yatan sebep bu diyebiliyoruz.
O kadar kolay kandırılamıyor aslında değil
evet,
insanlar?
Evet ve ona göre refleksler geliştiriyoruz. Ona göre background'umuzu güçlendirdiğimiz için ona göre pozisyon alabiliyoruz. Bu da bilgi birikimi ile alakalı. Yaşadığımız travmalardan, yediğimiz tokatlardan ders çıkara hadisenin ne olduğunu görüyoruz. Hani biliyoruz ki bu memleketi bozmak, yıkmak, evet. aciz hale getirmek için her türlü çalışma. Almanı da bunu yapıyor, İngiliz'i de bunu yapıyor, Amerika'sı da bunu yapıyor. Türkiye üzerinde ve Orta Doğu üzerinde emelleri olan kim varsa bu memleketi karıştırmak istiyor. Bizim yapmamız gereken insan haklarını,
evet.
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kayıtsız şartsız demokrasiyi tesis etmek. Kendimize yapılmasını istediğimiz ne varsa başkasına da yap. Kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa aynısını evet. başka tarafa. Bunu kurguladığımız zaman, gerçekleştirdiğimiz zaman, şeffaflaştığımız zaman Türkiye'nin belini kimse yıkamaz.
Doğru,
ben buna inanıyorum. Ve artık eski oyunları kurmaya çalış. Son hadisede bile
evet.
hani IŞİD için Suriye topraklarına Tabii. girmemiz isteniyordu. Eskiden böyle politikalara çabuk uyardık biz.
Doğru.
Hani bize biçilen rolü yerine getirirdik. Evet. Uygulardık. Ardında ne var? Hangi tuzağa çekiliyoruz? Bunun sonucunda neler kaybedeceğiz? Veya 3 adım sonrasındaki plan nedir? Bunu pek sorgulamazdık. Ama artık insanımız daha donanımlı.
Çok seslilik bu açıdan da önemli değil mi?
Çok önemli.
Evet.
Yani çok seslilik, her türlü düşüncenin ifade edilmesi ve çoğulculuk,
çoğulculuk.
Bu açıdan çok önemli. Ben memleketin her türlü sıkıntıya rağmen,
evet.
bu kadar karıştırılmasına rağmen, bu kadar altının oyulmasına rağmen insanımızın her geçen gün biraz daha bilinçlendiğini. Çünkü son dönemlerde bile geçirdiğimiz çok ciddi süreçler var.
Tabii.
Türkiye üzerine oynanan çok ciddi kesinlikle, senaryolar var.
Kesinlikle.
Biz bunlardan hani biraz sendeliyoruz ama evet, çıkmasını evet. biliyoruz. Yoksa çok eski zamanlarda olmuş olsaydık alaşağı olurduk.
Bunda Türk halkının ferasetinin de önemi büyüktür diyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Evet. Şimdi Tabii. buradan bir yere geleceğim.
Buyurun.
Siz estağfurullah birçok ülkede bulunmuşsunuz, araştırmalar yapmışsınız. Şöyle Doğru. bir kısaca saymak isterim izninizle. Doğru mu bunlar? Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya üzerine tabii araştırmalar yapmışsınız. Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde ilgili araştırmalarınız olmuş.
Bir İnsanlar ve toplumlar üzerine.
Toplumlar üzerine araştırmalarda bulunmuşsunuz. Niçinini soracağım ama yeri gelmişken hemen şunu sorayım. Türk insanının bir feraseti vardır. Yani sadece feraset değil de Türk derken tabii kastım milletimizi kastediyorum. Bütününü kucaklayarak evet. söylemek istiyorum. Siz bu halklar ve toplumlar üzerinde araştırma yapmış bir kişi olarak doğrudan soruya girdim ama sonrasında tekrar başına da döneriz. Hep şöyle bir bizim algımız var. Dışarıda da bu algı var zaten. Türkiye demokrasiyle sizin az önce ifade ettiğiniz belki hukukun üstünlüğüne inancıyla diğer ülkelere kıyasla ve dini yorumlama biçimiyle diğer bütün bu saydığımız ülkelere göre bir farklılık arz ettiğini düşünüyorum. Ve önderlik derken bu öne çıktığını o şekilde evet. ifade edeyim evet. düşünüyorum. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Doğru. Şimdi insanın kendini tanıması ve yaşadığı dünyayı, coğrafyayı yani yaşadığı ülkeyi yakın coğrafyayı ve gücü nispetinde de uzak coğrafyaları tanıması gerekir.
Evet.
Tanıması için illa gitmesi gerekmez evet. muhakkak. Hı hı. Araştırır, inceler, okur falan filan. Ama imkan bulunca,
imkan
evet. dahilinde evet. yerine gidip tespitler yapmak, oradaki hadiseleri yerinde tespit etmeni ben insanı çok zenginleştirdiğini Kesinlikle. Düşünürüm. Ve yazdığım kitaplarda da bunlar yer alır. Yani bir Mescid-i Aksa'dan bahsediyorsanız, Mescid-i Aksa'yı anlatıyorsanız ki Beyaz Usta Siyah Çırak'ta vardır o bölümler. O zaman o Mescid-i Aksa'nın o taş duvarına elinizin değmiş olması lazım. Oradaki enerjiyi hissetmeniz
doğru
lazım.
Söylediniz.
Oradaki kadim tarihin size geçmesini sağlamanız, sizin bilgi birikiminizle var olan o binala birleşmeniz lazım. Hı hı. Hemen oradan Kıyamet Kilisesi'ne geçip Hazreti İsa'nın tekrar oraya ineceğine inanılan,
evet,
Yunan İmparatoriçesi'nin yaptırdığı ve Hristiyanlar için çok kutsal olan o kiliseye gidip yerde yatmış, secdeye varmış o Hristiyanların gözyaşlarını izlediğiniz zaman o kadim tarihe değiyor olmanız, oradaki gözyaşına temas etmeniz lazım ki hissedebilirsiniz ve daha sonra yazdığınız gerçekçi olarak okurlarınıza geçebilsin. O yüzden coğrafyayı tanımayı önemsiyorum. Ve oradan baktığınız zaman bilhassa Kuzey Afrika ülkelerinde ve o Orta Afrika ülkelerine, ki Orta Afrika'ya doğru inmiyorum. Hadise çok daha çünkü sıkıntılı bir süreç. Ama gelişmişliğini biraz daha tamamlamış Kuzey Afrika ülkelerinden yola çıkıp Orta Doğu'ya geçtiğiniz zaman, oradan Türkiye'ye baktığınız zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz. Hı hı. Yani İslam'ın algılanması, İslam'ın yaşanması,
evet,
İslam'ın evrenselliği ve o kültürün ne olduğunu ve nasıl yaşandığını ve sizin ülkenizdeki karşılığıyla oralardaki karşılığını mukayese etme imkanı buluyorsunuz. Bunu bir ırki milliyetçilik üzerinden asla söylemiyorum.
Tabii.
Çünkü ben ırki milliyetçiliğe sonuna kadar karşı olan
tabii
biriyim.
Kur'an'a göre de aslında zaten Allah'ın da hoşuna gitmeyen
kabul edeceğimiz bir şey,
evet,
değildir.
Tabii.
Yani acemin araba, arabın tabii aceme üstünlüğü yoktur. Takvada Allah yolunda kim daha üstünse üstün olan
tabii
odur. Felsefemiz bu olduğuna göre ırki tabii milliyetçilikleri reddetmemiz
evet
lazım. Zaten ırki milliyetçiliği reddetmediğimiz zaman o zaman dananın kuyruğu kopar. Hı-hı. Yani
evet,
milliyetçilik akımlarına başladığımızdan itibaren İttihat ve Terakki'den, Osmanlı'nın o coğrafyadan çekildiği andan itibaren kan akmaya başlamıştır. Hala 2014 senesinin Ekim ayında bile hala o kan akıyor işte.
Doğru.
Yani milliyetçilik akımlarını körüklediğiniz zaman Orta Doğu'da, benim son yazdığım roman da bunun üzerine, Yemen üzerine, Hristiyan Araplar üzerinden milliyetçilik akımını güçlendirdiğinizde, İttihat ve Terakki üzerinden Türkiye'deki milliyetçilik akımlarını güçlendirdiğinizde, ki İngiliz oyunudur,
evet,
İngilizlerin kışkırtmasıdır, o zaman oraların sömürge haline gelmesini sağlarsınız. Bizim milliyetçiliği, bu manadaki milliyetçiliği
evet
reddetmemiz gerekiyor. Ben Türkiye'deki İslam'ın doğru ve sağlıklı yaşandığını düşünüyorum.
Evet.
O coğrafyadan baktığınız zaman. Yani Kur'an ve sünnet üzerine arı, duru, saf, pür, bozulmamış, aslına uygun olarak yaşandığını görüyoruz. Çünkü bunu da çok önemsiyorum. Çünkü bunun
tabii
temsilcisi noktasındayız biz. Bütün dünya Türkiye düşmanları ve İslam düşmanları, İslam'ın bir terörizm dini olduğunu, Müslümanlığın aslında terörist olmakla eşdeğer olduğuna dair bir algı yönettiği ve bunun için milyon dolarlar harcadığı ve bütün zihinleri ve bilinçleri iyiliş etmeye çalıştığı bir dönemde bizim güzel temsilciler olarak bunu daha iyi anlatmamız ve sunmamız, örneklememiz gerekiyor. Çünkü kendine İslam süsü vermiş veya İslam motifini kendi üzerine yamamış birinin İslam algısıyla benim İslam algım arasında dağlar kadar fark var. Şimdi IŞİD'deki katiller de kendilerini Müslüman olarak addediyorlar.
Evet.
Allah'ın savaşçıları olarak görüyorlar. Bir Taliban'la oradaki İslam algısıyla benim İslam algım arasında dağlar kadar fark var. Nasıl aynı noktaya geleceğiz? Ve oradan baktığınız zaman işte Kur'an ve sünnet dairesinde bozulmamış, tahrif olmamış, değiştirilmemiş, içine başka şeylerin karışmadığı arı duru bir İslam algısını Türkiye'de yaşayanlar açısından diyorum, Türkiye'deki temsili açısından dünyaya örnek olacağını düşünüyorum.
Evet,
ve o coğrafyalardan baktığınız zaman da Türkiye öyle görünüyor. Hani hep söyleriz ya, onlar bizi abi, büyük devlet gibi
tabii
görüyorlar.
Tabii.
Kurtuluşlarının bizim üzerimizden gerçekleşeceğini.
Umut bağlıyorlar.
Umut bağlıyorlar. Hani bunu söylediğiniz zaman belki o coğrafyalara gitmemiş, oranın insanıyla hemhal olmamış, yani oradaki yaşayan bir insanla, Mısır'da, Kahire'de, sokakta insanla naylon torbanın içinde pilav yiyip sohbet etmediğiniz zaman o adamın ruhuna temas edemezsiniz. Onun ne düşündüğünü anlamanız mümkün değildir. Bunu İstanbul'da bir İstiklal Caddesi'nde biriyle sohbet ederken anlattığınızda belki geçiremezsiniz. düşüncenizi, ne evet. demek istediğinizi ama ne demek istediğimi bilenler biliyorlar. İşte o zaman o coğrafyalardan buraya baktığınız zaman Türkiye önemli bir devlet.
Tabii, kesinlikle.
Ve özgürlüklere olabildiğince riayet eden güçlü bir devlet. İslam algısı açısından da bozulmamış bir devlet. Tahrif olmamış bir devlet. Yani bu Türkiye açısından büyük bir kazanım. Bu coğrafyalarda eğer kan hala duruyorsa buradaki kanın durdurulması da bizim üzerimizden gerçekleşecektir.
O yüzden de Bahadır Bey Türkiye'nin bir ve bütün olması
kesinlikle.
Son derece önemli değil
kesinlikle.
Mi?
Zaten evet. bunu bildikleri için bölmek, buradan, parçalamak, tabii. ayrıştırmak ve evet. bizim enerjimizi yok etmeye çalışıyorlar.
Doğru.
Bizi bizle vurdurmaya çalışıyorlar. Yani evet. oradan Alman Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı çıkıyor. Biz Alman gençlerin IŞİD elinde öldürülmesine ve feda olmasına rıza gösteremeyiz diyor. Ama Türkiye'nin gençlerinin girmesini
tabii,
istiyor.
Tabii tabii. Çok doğru.
Türkiye üzerine düşenin çok fazlasıyla yapıyor.
Kesinlikle.
Ciddi manada sorumluluğunu yerine getiriyor. Ama nerede bu coğrafyada bir yangın varsa mutlaka arkasında bir A, bir B, bir C planları yer alıyordur. Hiçbir şey boşuna değildir. Çünkü bu coğrafyalardaki enerji hatları bütün Avrupa ülkesinin pek çoğunun iştahını kabartan yerler. Kontrol etmek istedikleri, sömürmek istedikleri yerler. Osmanlı'nın o coğrafyadan çekildiği andan itibaren sömürdükleri gibi tekrar daha rahat sömürmenin emelleri peşindedirler. Yoksa o coğrafyadaki insanların öldürülüyor olması, ezildiği kadınların kaçırılıp kızlarının orada burada çok üzücü bir hadise, birileri tarafından peşkeş çekiliyor olması Batılı'nın, İngiliz'in, Fransız'ın
evet.
umrunda bile
hiç değil.
Geçenlerde Başbakan'ın bir sözü çok önemsedim. Hı. Çok da önemli geldi bana. Kürtlerin devletidir Türkiye Cumhuriyeti dedi. Hı. Yani oralarda ayrı boy çekmenin bir manası yok.
Tabii.
Çünkü Kürt'ü Türk'ten ayırmadığı için.
Tabii ki. Bir bütün.
Tabii, bir bütün olarak doğru. gördüğü için.
Evet.
Bunu çok önemsiyorum. O yüzden Türkiye ne kadar güçlü olursa o coğrafyadaki halkların özgürlüğü ve oradaki insanca yaşamın da kalitesinin artacağını düşünüyorum. Türkiye bu noktada tetikleyici bir ülke.
Tamamen.
Ama biz iç barışımızı sağlamalı.
Evet.
Biz demokratik haklar çerçevesinde üzerimize düşeni yapmalı. Kendi birlik beraberliğimizi korumalı. Bütün farklılıklarımızı, bütün ayrılık noktasında ırkî olarak, algı olarak, din olarak, mezhep olarak bunları bir zenginlik olarak görüp Türkiye'li potası içerisinde bir araya getirip o sinerjiyi oluşturmamız lazım. Yıkmaya çalıştıkları bu sinerji bizim var etmemiz gerekiyor. Aydınlara, entelektüellere, yazarlara, sanatçılara bu konuda çok ciddi vazife
görev düşüyor. Doğru söylüyorsunuz tabii. O zaman şu an tekrar konunun başına dönelim. Sizi hangi saik böyle bir yolculuğa itti ya da bu ülkelerin bazılarına gittiniz anladığım kadarıyla.
Hepsine
mi gittiniz?
Hepsine
evet,
gittim.
Ne üzerine yani ne etkili oldu
insanları
bu kararınızda?
İnsanları tanımak istedim. Yaşadığım kainatın içindeki mavi kürecikte ne olduğunu merak ettim.
Bunu öğrenciyken mi? Yani öğrenciyken sonra mı?
Yani üniversiteden sonra başladı bu yolculuklar. O bütün kainatın içinde bulunduğumuz galaksinin içindeki o minicik mavi kürede neler olup bitiyor? Benim dışımda yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar, nasıl görüyorlar, nasıl algıları var? Onları merak ettiğim için çoğunun dillerini bilmediğim zaman bir rehber vasıtasıyla. Ama çok şey kattı bana, çok şey öğrendim.
Aslında kaderinizde hayırlı olmuş değil mi? Yani belki siz bunları ileride yazarım diye düşünerek beslenmek Yok. İçin gitmediniz ama